İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, Asu TV, Ankara Bey Pazarı Seylan TV, Çorum Kanal 19, Mardin Kanal 47, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV, Kars Kafkas FM 95.5, Nevşehir Keyif FM 92.7, Bandırmahaber.net, Bizimantalya.com, Gazeteoku.com, Haber50.com, Haber58.com, Haberalemi.net, Haberdem.com, Haberhilal.com, Haberonay.com, İnradyo.tv, İslaminesil.com, Karabükgüncel.com, Renklihaber.net, Selamhaber.com, Varanhaber.com'dan canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Sayın Doktor Oktar Babuna, Altuğ Berker, konuklarımız Arzu Yanardağ, Tuğçe Haşıl ve Pınar Hazim ile birlikteyiz. Nasıl başlamak istersiniz?
Oktar Hocam her zaman başlangıcı Oktar Hocam yapar inşallah.
Estağfurullah. Hocamızın çalışmaları 30 yıldır devam ediyor maşallah. Dünya çapında şöyle bir metot kullandı ve en etkili ve en daha doğrusu dünya çapında balyoz gibi bir etki meydana getirdi Allah'ın dilemesiyle. Bilimsel delillerle Allah'ın yarattığının ispatlanması. Çünkü Darwinizm dünyada bütün dünyayı etkisi altına almıştı. Hayatın haşa tesadüfen olduğunu iddia eden, başladığını iddia eden ve hayatın hiçbir amacı olmadığını iddia eden bir pagan dini Sümerlerden kalma. Oysa bir kere bu hem mantıken yanlış, her bakımdan yanlış. Şundan dolayı her şeyin bir amacı var. Bu hocamız bunu söylemişti. Mesela baktığınız zaman bir kumandanın tabii ki bir amacı var. Üzerindeki düğmeler belli bir amaç için tasarlanmış. Belli bir işlevi var ve o işlev için her şey özel olarak yerine yerleştirilmiş ve yapılmış. Bunun gibi her şeye baktığımız zaman bir amacı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir insanın da bir amacı var o zaman. Yani yaratılışın bir amacı olması gerekiyor ki nitekim böyle. Yaratılışın amacını Allah'ı biz Allah'ın gönderdiği kitaptan tanıyoruz. Kur'an'dan tanıyoruz inşallah. Kur'an'da Allah bize kendisini tanıtıyor. Ahiret hayatını tanıtıyor. İnsanın nasıl yaşayacağını, nasıl insanlarla karşılaşacağını, onlara neler söyleyeceklerini, neler yapacaklarını, onlara karşı nasıl tavır alması gerektiği, peygamberlerin hayatları örnek olarak anlatılıyor. İnsanın nasıl olması gerektiği, neler yapması gerektiği, Allah'ın emir ve yasakları Kur'an'da bildiriliyor. Dolayısıyla biz, tabii Allah şunu da bildiriyor, Kur'an'la sorumlu olduğumuzu bildiriyor. Ahirette yalnızca Kur'an'la hesaba çekileceğimizi Allah Kur'an'la bildiriyor. Kur'an'a baktığımız zaman, tabii Allah söylüyor bunu, Kur'an'ın tam olarak yeterli olduğunu görüyoruz. Allah çok sayıda ayette, Kur'an'ın içerisinde Kur'an'ın yeterli olduğunu bize bildiriyor. Şimdi ondan bazı örnek ayetler okuyalım inşallah. Hem de açıklayarak. Kur'an'da Allah her örneği açıklamıştır bir kere. Bunu bildiriyor. Bir ayette Allah şöyle buyuruyor Kur'an'da. Şeytandan Allah'a sığınırız. Yeryüzünde hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi ümmetler olmasın. Bütün canlılar Allah'ın yarattığı canlılar Allah'a tabidirler. Allah'a teslim olmuşlardır. Allah'ın yarattığı bir kaderi yaşarlar. Tüm canlılar, yalnızca insan değil, bütün canlılar, bütün kainat, atomlar hepsi Allah'ın yarattığı kaderi yaşarlar. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Bakın Allah Kur'an'da hiçbir şeyi noksan bırakmadık diyor. Buradaki hiçbir şey demek hiçbir şey anlamına geliyor. Sonra onlar Rablerine toplanacaklardır. Yani kitapta eksik olan, Kur'an'da eksik olan hiçbir şey yok ve Kur'an'ın tas tamam olduğunu Allah söylüyor bize. Tabii Kur'an'ı da okurken inşallah Kur'an'a baktığımız zaman en iyi tefsiri yapan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin tefsirleriyle biz Kur'an'ı öğreniyoruz inşallah ve onun tefsirleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Ama ayetlerden de daha da göreceğiz inşallah. Kur'an'ın da tam olarak yeterli olduğunu Allah bize bildiriyor. Yani dolayısıyla bundan tabii hiçbir şekilde ilave ve çıkarma yapılamayacağı anlamı da çıkıyor inşallah.
Evet. Yani hata olabilecek hata olan şu, Kur'an'dan başka bir hüküm mü arıyorsunuz diyor Cenab-ı Allah bir ayette. Yani hüküm Kur'an'dadır, Allah'ın sözü Kur'an'dadır, din Kur'an'dadır. Her şey Kur'an'da. Çünkü Kur'an Allah'ın sözü. Allah'ın sözü her şey için yeterlidir. Yani Allah bir şeyi eksik ve noksan bırakmayacağına göre, eksiklik ve noksanlıktan münezzeh olduğuna göre Cenab-ı Allah, güç, kudret, kelam, bilgi, ilim, yani her açıdan sonsuz güç ve kudret sahibidir Allah. Yani Allah'ın kelamında insan için, insanı yaratmış bir amacı yönelik ve Kur'an'da insan için bir eksiklik söz konusu olabilir mi? Mümkün değil. eksiklik Allah'a ait olmadığına göre, Allah eksiklikten münezzeh olduğuna göre, Kur'an da eksiklikten münezzeh. Dolayısıyla Kur'an tam. Ama geçmiş dönemde ve günümüzde olabilecek şeyleri Kur'an bildirmiş. Mesela bakın Rum suresi 32. ayette şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. O müşrikler ki kendi dinlerini fırkalara ayırmış. Bölümlere. Dini bölümlere ayırmış. Ve kendileri de parça parça olmuşlardır. Yani Müslümanlar ancak, müminler ancak kardeştir diyor Cenab-ı Allah. Kardeşler birlik olurlar değil mi? Biz bir ailenin içinde, evde birlik içindeyiz. Ama bakın parça parça olmuşlardır diyor. Allah yeriyor ve birlik olmayı emreden Allah, Müslümanların birlik olması gerektiğini emreden Allah, parça parça olduklarını söylüyor Müslümanların. Günümüzdeki durum bu şu anda. Kur'an'da Allah tarif ediyor. Her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır. Şimdi her grupta farklı farklı şeyler var demek ki. Yani halbuki sadece Kur'an olsa, çünkü Cenab-ı Allah sadece Kur'an'dan sorulacaksınız diyor. Bizim kitabımız Kur'an, Allah'ın sözü Kur'an. Kur'an'dan başka kaynaklarla hüküm vermek, Allah bunun olmayacağını söylüyor. Çünkü kendi kitabı Kur'an. Ve Peygamber Efendimiz'in de tek şikayeti Allah'ın izniyle bu yönde. Onun da ayeti kerimede Allah Furkan suresi 30. ayette şöyle buyuruyor. Ve elçi dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbim gerçekten benim kavmim, benim topluluğum, Müslümanlar bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Bakın Kur'an kitap olarak duruyor ama Müslümanlar onu terk etmiş. Yani Kur'an'ın başka eklemelerle, Kur'an'ı yeterli görmeme gibi bir anlayışla, sanki başka şeylerle Kur'an tamamlanmış gibi, o tamamlanan Kur'an'dan farklı kaynaklarla la beslenip Kur'an'ı mesela bir rafa kütüphanenin üstüne koyma, diğer o kitaplarla dini yaşama ve hüküm verme gibi, Allah işte Peygamber Efendimiz'in tek şikayeti olan Kur'an'ın terk edildiğini bu şekilde beyan ediyor bize, buyuruyor.
Evet, şimdi yine bakın ayette söylemiştik, onu bahsettik. Allah şöyle buyuruyor. Ve şüphesiz o Kur'an senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz ondan sorulacaksınız. Yani Allah sadece Kur'an'dan sorulacağını bildiriyor. Kur'an'ın dışında herhangi bir şekilde, Kur'an'ın içinde olmayan ve Kur'an'a aykırı olan herhangi bir şey insanın yaşadığı takdirde bunun bir hesabı olur tabii. Allah sadece Kur'an'da ne varsa ondan sorulacağını bildiriyor ve Kur'an'ın da tamam olduğunu bildiriyor. Bu bir kere Kur'an'ın yeterliliği konusu son derece önemli. Çünkü insan ancak bu şekilde bir hataya düşmeyebilir. Yani biraz önce de Altı Hocam'ın belirttiği gibi her biri kendi eliyle sevinip övünmektedir'den çıkan anlam, herkesin meydana getirdiği, herkesin değil de tabii bir kısım insanların meydana getirdiği demek ki bir takım hurafeler var. Eklemeler olmuş, çıkartılmalar olmuş. Her biri de kendi elindekiyle övünmektedir diyor. Nitekim hakikaten Kur'an herkes bilir. Genelde şöyle bir anlayış oluyor bazen bir kısım insanlarda. Evlerde duvara asılıyor. Belli zamanlarda o indirilip, oradan indirilip İşte sadece Arapçasıyla okunarak, içinde ne yazdığını bilmeden, çünkü Arapça bilmeyen çok sayıda insan var. Bilenler de var ama bilmek güzel bir şey. Bilmeyenler de var. Halbuki Allah'ın bize Kur'an'da emrettiği ve yapmamız gereken Kur'an'ı herkesin sürekli okuyup, çünkü Kur'an'la yaşaması gerekiyor insanın. Kur'an'da bir kere Kur'an her güne bakıyor ve günümüze bakıyor. Bu çok açık bir kere. Peygamberlerin hayatı var orada demiştik. İnsanın Allah'ın emir ve yasakları var. İnsanın nasıl davranıp nasıl yaşaması gerektiği sadece Kur'an'dan öğrenilebilir. Dolayısıyla insanın mutlaka, bir Müslümanın Kur'an'ı bilmesi gerekiyor yaşayabilmesi için, Kur'an'ı yaşayabilmesi için. Çünkü ahirette Kur'an'la hesap verilecek. Kur'an'da hesabını vereceğimiz her ayetten sorumlu olmuş oluyoruz inşallah. Allah çünkü bize orada detaylı olarak hayatı anlatıyor. İnsanları anlatıyor, nelerden sakınmamız gerektiğini, nasıl ibadet etmemiz gerektiği hepsi Kur'an'da bildiriliyor. Ama Peygamber Efendimiz'in tefsirleri doğrultusunda tabii ki. Yani çünkü Kur'an'dan herhangi biri kalkıp da bir anlam çıkarması olmaz. Bu şekilde olmaz. Peygamber Efendimiz'in en iyi tefsiri yapan Peygamber Efendimiz'dir. Onun tefsirleri ve sünneti doğrultusunda inşallah hareket ederek Kur'an'ı yaşamamız gerekmektedir. Nitekim bakın bir ayette yine Allah Kur'an'ın yeterliliğini şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. Bakın Allah, biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk diyor. Yani her örnek demek her şey demek. Eksik kalan hiçbir şey olmamış oluyor. Bütün örnekler var Kur'an'da. İnsan her şeyden çok tartışmacıdır. Kehf suresi 54. ayet. Bir önceki ayette de hiçbir şeyi noksan bırakmadık diye geçiyordu ayette. Bakın her örnek var ve hiçbir şeyin noksan bırakılmamış. Demek ki Kur'an'ın tam olarak yeterli olduğunu anlıyoruz inşallah.
Evet. Cenab-ı Allah Nas suresi 116. ayette şöyle buyuruyor. Dillerinizin yalan yeri nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. Bakın diyor ki dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal buna haram demeyin. Yani Kur'an'ın dışında Kur'an'ın haram kıldığı çok tahditli şey vardır. Yani yeme içme konusunda. Değil mi? Yani domuz eti, içki, şarap. Hani böyle parmakla sayılacak kadar azdır. Ama bunun dışında işte uydurma olarak bir gün peygamber şunu yemedi veyahut aradan insanlardan gelen şeyle şunu yemek doğru değildir gibi şeyler dinde olmayan, Kur'an'da olmayan şeylerdir. Allah da buna söylüyor. Yani siz diliniz yalan niteleyebilir, doğru nitelendirmez. O yüzden şu helaldir, bu haramdır demeyin diyor. O zaman yani Kur'an'da yeterli derecede açıklamış Cenab-ı Allah neyin yenmeyeceğini, neyin içilmeyeceğini. Ama bunun dışında başka şeylere bakın, o zaman Allah yalan uydurmuş olursunuz diyor Allah'a karşı. Kur'an'daki Allah'ın yeterli olduğunu söylüyor ve hiçbir şey mesela eksik bırakmadığını söylüyor Cenab-ı Allah. Enam suresi 38. ayette biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Yani Kur'an her şeye yeterli açıklamayı getirdiğini Allah söylüyor inşallah.
Tabii şimdi nitekim tek hakiminde Kur'an olduğunu görüyoruz. Zaten Allah'ın bildirdiği bir gerçek bu Kur'an'da. Yani bir şey doğruluğu olup olmadığını, yanlışlığını sadece Kur'an'a göre biz belirleyebiliriz. Bakın Allah ayette şöyle buyuruyor. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o ki size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Yani Allah'tan başka bir hüküm koyucu, karar verici olamaz. O da Kur'an'dır. Tabii Kur'an Allah sözü olduğu için sadece Kur'an'a göre biz belirleyebiliriz bir şeyin doğru olup olmadığını. Oysa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Allah ayetlerinin de apaçık olduğunu, açıklanmış olduğunu bildiriyor bize. Herkesin anlayabileceği şekilde inşallah. Kendilerine kitap verdiklerimiz bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu halde sakın kuşkuya kapılanlardan olma. Bakın sakın kuşkuya kapılmayın diyor. Kur'an'a tabi olun. Tek hakem de Allah'tır diyor inşallah. Hüküm koyucu da Allah'tır. Allah Kur'an'ı bize Allah katından hak olarak indirildiğini bildiriyor. Bu Allah'ın, ayette şöyle buyuruyor Allah, bu Allah'ın kitabı şüphesiz hak olarak indirmesindendir. Yani geçerli olan, hak olan tek hükümler sadece Kur'an ayetleridir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenler ise uzak bir ayrılık içindedirler. İşte Kur'an'la ilgili herhangi bir tartışma, ona eklemeler, ilaveler için yapanlar için Allah uzak bir ayrılık içindedirler diyor. Yani dinden saptıklarını bildiriyor Allah.
Evet. Kalem suresi 36. ve 39. ayetler içinde de şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa elinizde ders okumakta olduğunuz bir kitap mı var? İçinde neyi seçip beğenirseniz mutlaka sizin olacak diye. Bakın Allah size ne oluyor diyor. Yani Allah'tan, Allah'ın hükmünün dışında başka hüküm getirme, koyma gibi. Mesela şunu yemeyeceksin, şunu içmeyeceksin, şunu giymeyeceksin, şöyle yapmayacaksın, böyle yapacaksın gibi Kur'an'da olmayan, fazla kısıtlayıcı olmayan şeyleri getirenler için nasıl hüküm veriyorsunuz diyor Allah. Yani sizin elinizde bir kitap mı var diyor. Kitap, tek bir kitap Kur'an vardır diyor Cenab-ı Allah. Siz hangi kitaptan okuyorsunuz bunları diyor. Yani Kur'an'da olmayan hükümleri insanlara buyurmak, Kur'an'da yok ama dinde mesela şunlar var. Din Kur'an'dır. Ve Peygamber Efendimiz en iyi tefsiri yapar Kur'an ayetlerini ve Peygamber Efendimiz'in sözleridir. Onun dışında bir hüküm olmaz. Peygamber Efendimiz de o nefsinden konuşmaz diyor Cenab-ı Allah. Peygamber Efendimiz için yani kendinden, kendiliğinden, kendi sözü olarak bir şey söylemez diyor. Ne söylerse Kur'an'dan söyler anlamında buyuruyor Cenab-ı Allah. Peygamber Efendimiz sözü, söylediği her şey Kur'an'dır. Kur'an'ın mutabık olduğu, Kur'an'ın dışında bir ekleme yapmaz, hükümlere bir çıkarma yapmaz. Çünkü tamamen yeterlidir ve Peygamber Efendimiz de onu aktarır. İşte tarihte de öyle bir şey olmamıştır zaten. Sonradan katılan işte hurafe, batıl şeyler, toplumda yer alan dindeymiş gibi algılanan bazı şeyler aslında Kur'an'da olmayan şeylerdir. İşte hurafe dediğimiz, inşallah Hazreti Mehdi bu dönemde bütün hurafelerden arındırıyor dini. Peygamber Efendimiz'in döneminde yaşandığı gibi sallallahu aleyhi ve sellem yaşanacak diyor din. Peygamber Efendimiz bizzat kendisi söylüyor. Yani evet, gayet özgür, Kur'an'da getirdiği gibi gayet kolay, Allah'ın ayeti gibi. Hiçbir zorlama yoktur diyor Allah, hiçbir zorlama olmayan, insanların hür akıl, hür vicdan, hür irade ile karar verdiği, üstünde bir baskı hissetmediği, tabuların olmadığı, yani Kur'an dışındaki başka hükümlerin, kanunların olmadığı, rahat, dinin vicdanen ve aklen Allah'ın yarattığı gibi insanın huzurlu bir şekilde vicdanen yaşayacağı asıl şekline dönecektir diyor Peygamber Efendimiz. O yüzden Mehdi döneminde bütün o hurafeler kalkıyor. Din aslına dönüyor. İnşallah onu müjdeliyor Peygamber Efendimiz.
Evet, inşallah. Allah Kur'an'da bu hurafelerin olacağını ve bunlara karşı uyarıyor aslında insanları. Bu hurafeleri meydana getirenler, Kur'an'a eklemeler, çıkarmalar yapanlar ve Kur'an'a büyüklük taslayanların münafıklar olduğunu anlıyoruz inşallah. Yüzlerce ayette Allah münafıklara karşı uyarıyor. Mesela dillerini kitaba karşı eğip bükmeleri, helalleri ve haramları Allah'ın helal ve belirttiği haramlı belirttiklerinin aksine uygulamalarla helalleri haram, haramları helal haline getirmelerinin münafıkların olduğunu anlıyoruz ve Allah gericiliğe dikkat çıkıyor. Zaten münafıklık, yani iki yüzlülük, dinler gibi görünüp aslında haşa dinler olmayıp haşa Allah'tan dahi büyük olacak şekilde bir yapı olması, bu şeytanın, bu kişilerin şeytanın ilkasıyla hareket etmesinden kaynaklanıyor. Şeytanın ahlaksızlığıdır bu. Şeytanın yapısı Allah'a büyüklük taslayan, çünkü Adem'e secde edilmesini emrettiğinde secde etmeyen ve güya işte kendi ahmakça kafasıyla şeytan onu çamurdan yarattın, beni ateşten yarattın diyerek büyüklenmesi. Halbuki Allah tabii ki neyi yarattığını tabii ki çok daha iyi biliyor. Yaratan Allah zaten, ve secde etmesini emrediyor Adem'e. Bütün melekler secde ettiği halde böyle bir çarpık mantıkla itaat etmiyor şeytan. Aynı mantığı biz, bu kafa yapısını, şeytanın bu ahmaklığını münafıklar üzerinde görüyoruz. Münafıklar da şeytanın fırkası. Onun yayaları diye bildirilen Kur'an'da. Şeytanın artık iyice ele geçirip onun ikasıyla hareket eden mahluklar olduğunu görüyoruz. İşte yobazlığı meydana getiren bu münafık kafa yapısıdır. Bu şeytanın ilkasıyla olan meydana gelen bir kafa yapısıdır. Gericilik, yobazlık eşittir münafıklıktır. Münafıklık eşittir yobazlıktır. Allah gericiye bakın dikkat çekiyor bir ayette. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten benim ayetlerim size okunuyordu. Yani Kur'an var, okunuyor. Kur'an'ı biliyorsunuz. Fakat siz topuklarınız üzerine geri dönüyordunuz. İşte münafıklar Allah'ın kitabını, ayetlerini bildiği halde geri dönen, gericilik yapan, hurafeler meydana getiren, Kur'an'a eklemeler, çıkarmalar yapan bir yapıya Allah dikkat çekiyor ve uyarıyor. Buna, ayetlerime karşı büyüklük taslayarak, bunun sebebi işte bu şeytani ahmakça kafa yapılarıyla haşa, hocamız söylemişti, Allah'tan büyük görmeleri kendilerini, Allah haşa adaletsiz bulmaları, Kur'an'ı kabul etmemeleri, peygamberimizden daha üstün görmeleri kendilerini, bu yapıyı Allah tarif ediyor bize. Onun için de Kur'an'a karşı, ayetlerime karşı büyüklük taslayarak diyor. Yani büyüklük taslıyorlar Kur'an'a karşı. Allah'ın hükümlerini kabul etmiyorlar. Çünkü haşa Allah'tan büyük görüyorlar kendilerini. Gece vakti de hezeyanlar sergiliyordunuz. İşte bu yapılarıyla Kur'an'a eklemeler ve çıkarmalar yaptıklarını bildiriyor Allah. Ve hurafelere dikkat çekiyor. İlavelerin, çıkarmaların yapılmasına inşallah Kur'an'da. Yine bir ayette onlar yine de o sözü Kur'an'ı gereği gibi düşünmediler mi? Yoksa onlara geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yani Kur'an varken haşa Kur'an'da olmayan, işte bize geçmişteki şunu demişlerdi, filanca kişi bunu demişti de o böyledir aslında deyip dillerini kitaba eğip bükerek diyor Allah. Ayetlerin olmadık yorumlarını çıkartarak böyle dine hurafeler ekliyorlar, ilaveler, çıkarmalar yapıyorlar. Allah da bunun olacağını bildiriyor ve uyarıyor bizi ona karşı.
Evet. Bakın Enam suresi 114. ayette 116'ya kadar şeytanın Allah'a sınırım. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Devamında Rabbinin sözü doğruluk bakımından da adalet bakımından da tas tamamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. Bakın Allah Kur'an'ın, Rabbinin sözü, yani Kur'an'ın her açıdan tas tamam olduğunu söylüyor. Hiçbir eksiklik, noksanlık bırakmadık diyor. Yani olabilecek, yani bütün insanın dünyada ihtiyacı olacak her konuda Cenab-ı Allah Kur'an'da insanların ihtiyacı olacağı her şeyi bildirmiş. Her şey var. Yani borçlarla ilgili var, miraslarla ilgili var, evlilikle ilgili var. Yani sosyal alanda insanın ihtiyacı olan her türlü şeyi Allah insana bildirmiş. Zaten bildirmemesi veya eksik bırakması söz konusu olamaz. Allah bizi her şeyiyle bilen, her ihtiyacımızı gideren, değil mi? Yani rızkımızı da her türlü ihtiyacını veriyor Cenab-ı Allah. Sosyal alanda da ihtiyacımız olan şeyleri onları da tabii ki veriyor. Yani hiç bir şey eksik bırakılmamış, o alanda da bırakılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla başka bir şeye ihtiyaç yok. İnsanlar sonradan ekledikleri hurafelerle, batıl şeylerle, örf anene veya sonradan geliştirdikleri şeylerle dinin içinde varmış gibi gösterdiği şeyler Kur'an'da yoksa dinde yok demektir. Çünkü Kur'an'da olmayanı da Peygamber Efendimiz söylemesi mümkün değil. Yapması da mümkün değil. Peygamber Efendimiz'e atfen şöyle yaptı, böyle yaptı, böyle dedi denmez. Yani bu çok büyük bir gaflettir. Kur'an'la uygun değilse çok büyük bir gaflettir. Yani yaptığı ve söylediği mutlaka ve mutlaka Kur'an'la kesin olarak tam tamına örtüşüyordur, aynıdır. Allah'ın hiçbir ayetiyle Peygamber Efendimiz'in hiçbir uygulaması, yaşamındaki en ufak bir sözü, en ufak bir davranışı mümkün diye çelişmez. Ya nasıl Allah'ın ayetleri birbiriyle çelişmiyor? Allah onu söylüyor, buyuruyor. Hiçbir ayet birbiriyle çelişmez çünkü hepsi Allah'ın sözü. Ya insan yapmaya kalksa bunu yapamaz. Ve Allah yapın diyor, hiçbir insan da bunu yapamıyor. Yani bir surenin benzerini getiremez diyor, getiremiyor yani. Hiçbir insan getirememiş bugüne kadar. Kur'an'daki ayetler 6000'in üzerinde, hiçbir ayet birbiriyle çelişmiyor, Allah'ın sözü. Peygamberin hayatında da hiçbir şey Allah'ın ayetiyle çelişmez, mümkün değil yani, imkansız. Allah söylüyor, eğer yapsaydın biz seni şah damarından yakalardık diyor ayette.
Can damarını koparırdık
diyor. Can damarını, yani bir onlara meyil etseydin diyor hatta. Yani meyil bile, eğilim bile gösterse. Çünkü onlar Allah'ın ayetinin hükmünün 180 derece karşısını istiyor o toplumdaki müşrikler. Ve ona uymasını istiyorlar. Gel anlaşalım gibi, böyle hani bizim isteğimiz bu, halbuki Allah'ın isteğinin tam tersi. Eğilim dahi göstersen senin şah damarından yakalardık diyor Cenab-ı Allah Peygamber. O yüzden hiçbir şekilde en ufak bir eğilim göstermemiştir. Hiçbir Allah'ın ayetiyle çelişen veyahut aykırı, ters düşen hiçbir uygulaması, hiçbir sözü olmamıştır. O yüzden peygambere atfen peygamber şöyle dedi, bunu yaptı diyenler Kur'an'la örtüşüyorsa doğrudur. Ama Kur'an'la örtüşmüyorsa kesin olarak yalandır. İnşallah.
Evet. Çünkü Allah tabii Kur'an'ın tamam olduğunu ve kıyamete kadar geçerli olduğunu bildiriyor. Allah'ın koruması altında olduğunu. Bakın Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Allah tamamladım diyor. En son haline getirdim dininizi inşallah. Üzerindeki nimetimi tamamladım. Ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim. Kur'an diyor, uymanız gereken Kur'an Allah inşallah. Rabbinin sözü doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tas tamamdır. Yani Kur'an her şeyle doğrudur ve tam adaletlidir inşallah. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O işitendir, bilendir. Yani hiç kimsenin Kur'an'ın değiştiremeyeceği, Allah'ın koruması altında oldu. Dolayısıyla da kıyamete kadar geçerli olduğunu anlıyoruz. Son kitap inşallah ve kıyamete kadar geçerli. Uyulması gereken dolayısıyla Kur'an. Çünkü Kur'an'ın tabii giriş sebebi Allah kitapları gönderiyor. Mesela daha önce Hazreti Musa'ya vahiyle bildirilen Tevrat var. Hazreti İsa'ya bildirilen İncil var. Hazreti İbrahim'e bildirilen sayfalar var inşallah. Yine aynı şekilde kitap. Fakat tahrif edildikten sonra Allah'ın dilemesiyle oluyor tabii inşallah, o da bir kader doğrultusunda. Tahrif ediliyorlar. Yani kitaba eklemeler, çıkartmalar yapılıyor. Ve ilk vahiyle indiği halinde değil şu anda. Baktığınız zaman nitekim İncil ve Tevrat'ta çelişkiler olduğunu görüyoruz. Çok açık çelişkiler var. Hatta hocamız anlatmıştı, Tevrat'tan önemli ölçüde ahiretle ilgili bölümler çıkartılmış. Çok az sayıda var ahiretle ilgili. Allah'ın birliği var inşallah Musevilikte de. Hristiyanlıkta tam tersi teslis var. Yani İncil'de bile Allah'ın birliği anlatılmasına rağmen tahrif edilmiş haliyle, ki onlar hak olmuş oluyor tabi Allah'ın birliği anlatıldığı bölümler inşallah, üçleme var. Bu tabi haram olduğunu bildiriyor Allah Kur'an'da. Ama Kur'an hiçbir şekilde bakın tahrif edilemeyeceğini, Allah'ın koruması altında olduğunu Allah bildiriyor. Tekrar okuyayım o bölümü. Doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tas tamamdır diyor Rabbinin sözü. Onun sözlerini değiştirilebilecek yoktur. Kimsenin de değiştiremeyeceğini bildiriyor Allah'ın izniyle. Hakikaten Kur'an'ın baktığımız zaman, biraz önce Altı Hocam da söyledi, mükemmel anlatımı, Allah kelamı olduğu çok açık. Yani çok küçük bir çocuk bile bir kere okusa hemen Allah sözü olduğu hemen anlaşılıyor Kur'an'ın. Bizim de uymamız gereken, işte sorumlu olduğumuz Kur'an.
Evet. Yunus suresi 15. ayette şöyle diyor, şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda bizimle karşılaşmayı ummayanlar derler ki bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. Bak peygambere öyle diyorlar. Beğenmiyorlar Allah'ın hükmünü. Değiştir diyorlar, başka bir şey getir. Beğenmedik biz bunu. Nefsine uymuyor adam diyor. De ki o, benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Peygamber Efendimiz ben mümkün değil diyor. Allah ne hüküm verdiyse ben onu söylerim diyor. Ben yalnızca bana vahy yolundan uyarım. Sadece Kur'an'a uyarım diyor. İşte biz de sadece Kur'an'a uyacağız. Allah'ın izniyle Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sözleri. Onlar da zaten Kur'an'la mutabıktır, paraleldir tamamen inşallah. Eğer Rabbime isyan edersem gerçekten ben büyük günün azabından korkarım. Bakın ben kendi kendime bir şey söylemem diyor Peygamber Efendimiz. Ve sadece Kur'an'a uyarım diyor. İşte Müslümanın tavrı budur. Hiçbir kimse kendinden kalkıp dini bir hüküm olarak, bir uygulama olarak, bir şey olarak kendinden bir şey söylemez. Söyleyemez. Peygamber söylemiyor bunu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sadece Kur'an'a uyarım diyor. Dolayısıyla Müslümanların ve müminlerin yapması gereken budur. Şimdiye kadar olan gelmiş yanlış uygulamalar varsa Allah'ın izniyle bu dönemde, inşallah Mehdiyet dönemindeyiz, Hazreti Mehdi vesilesiyle onlar değişecek. İnsanların üzerindeki zincirleri atacak dedi hocamız daha evvel. Yani bunların tefsirini yaparken. Çünkü toplumun ve işte böyle örf, adet, gelenek adı altında dine atfedilen birçok hurafe, uygulamalar insanların üzerinde baskı oluşturuyor. Ve yük oluyor. Yani zincir gibi sarıyor onları. Yani böyle kurtulunması gereken, değil mi? Yani böyle özgürce, tam özgürce bir iman, özgür vicdanıyla, hür iradesiyle bir şey olmuyor. Bir baskı oluyor. Hani diyorlar ya işte mahalle baskısı var, şu var. Yani toplumda bir baskı oluşuyor öyle. İnsanlar onun ruhunda o baskıyı hissetmesi çok büyük bir şey. Çünkü yani iman özgür bir düşünceyle, ruhla elde edildiğinde gerçek köklü bir iman oluyor. Yoksa bir adama hani silah dayayıp da sen yapacaksın, edeceksin dedim mi yapar yani herhangi bir şeyi. Yani veya zorladın mı başka türlü bir baskıyla. Yani bu manevi bir baskı da olabilir. Yani maddi bir baskı da olabilir. Zorladın mı öyle iki yüzlü insan ortaya çıkar. Yani gerçekten içinden inanmayan ama sen zorladığın için inanan. E ne oldu? Sen münafık ürettin o zaman. Ürettin, saldın topluma münafığı. Ne oldu? Kendine zarar olduğu gibi, ahiretini de kaybettiği gibi başkalarına da zarar verir öyle bir insan. O yüzden Allah dinde zorlama yoktur diyor ayet-i kerimede. Zorlama, en ufak bir zorlama olmaz. Yani bir manevi baskı, onun karşılığında bir tehdit, herhangi bir şey. Bunlar dinde yoktur. Olmaz. O yüzden insanlar ahir zamanda, Mehdi zamanda çok özgür olacaklar. Çok rahat olacaklar. Diledikleri gibi okuyacaklar, diledikleri gibi düşünecekler, diledikleri gibi konuşacaklar. Her şeyi hocamız anlatıyor onlara. Her şeyi okuyacaklar, her şeyi konuşacaklar. Ve vicdanları gibi yaşayacaklar. Vicdanları ne öngörüyorsa onu yaşayacaklar inşallah.
Aslında Kur'an'a göre yaşandığında, yani gerektiği gibi Kur'an hakkıyla yaşandığında din en kolayı. Dini yaşamamak çok zor. Hocamızın bir kitabı var, Dinsizliğin Kabusu diye. Hakikaten dini yaşanmadığı takdirde, Kur'an'a göre hareket edilmediği takdirde hayattan bir kabusa dönüyor. Çünkü Allah'a tevekkül etmeyen, kaderi bilmeyen veya kadere dikkate almayan ve her şeyi kendi yaptığını zanneden, haşa kendi kaderini belirlediğini zannetmeye başlayan birisinin üzerinde birdenbire akıl almaz korkular, yani tarif edilmez korkular belirmeye başlıyor. Yarın korkusu, gelecek korkusu, bir şeyi kaybetme korkusu, sınıfta kalma korkusu, malını kaybetme korkusu, korku üstüne korku ve hayat tam bir kabusa dönüyor. Halbuki din çok kolay. Yani dini, asıl kolay olan dini yaşamak. Çünkü Allah Kur'an'da insanları din fıtratı üzerine yarattığını bildiriyor. Fıtratı insanın dini yaşamak üzere. Kalpler diyor Allah sadece Allah'ın zikriyle mutmain olur. Din yaşandığında, Allah anıldığında Allah mutluluk vereceğini bildiriyor. Dini yaşamayanlar içinse Allah bir ayette göğe yükseliyormuş gibi diyor. Dar ve sıkıntılı kılarım diyor onların göğüslerini. Şimdi yükselen biri biliyorsunuz oksijen azaldığında çok büyük bir sıkıntı meydana gelir. Nefes darlığı başlar böyle. Bir sıkıntı şeklinde kendini gösterir göğsünde. İşte öyle bir sıkıntıyla yaşatacağını bildiriyor Allah. Dolayısıyla dini yaşamak asıl kolay olan. Bakın Allah bunu bildiriyor dinin kolay olduğunu da. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah adına gerektiği gibi mücadele edin. O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. Bakın din konusunda size bir güçlük yok. Hakikaten Kur'an'daki din son derece kolaylaştırılmış olarak, Allah kolaylık olarak kıldığı şekilde çok az sayıda emir ve yasakları ve mutluluk ve ferahlık verecek şekilde yaşatıyor inşallah. En güzel hayatı yaşatıyor. O Allah bundan önce de, bunda Kur'an'da da sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Kur'an'dan önceki dönemlerde de peygamberler ve beraberindeki Müslümanlar var. Onlar da Müslümanlar. Elçi sizin üzerinizde şahit olsun. Siz de insanlar üzerinde şahitler olasınız diye. Artık dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. Sizin Mevla'nız odur. İşte ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcı. Başka bir ayette, andolsun biz Kur'an'ı zikir, öğüt alıp düşünmek için, Kur'an'ı öğüt alıp düşünmek için Allah yarattığını bildiriyor, gönderdiğini bildiriyor. Öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık. Bakın dinin hakikaten çok kolay olduğunu görüyoruz ve seni kolay olan için başarılı kılacağız. Başka bir ayette, Kamer Suresi 17 idi daha önceki okudum. Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız. Dini yaşamaktır kolay olan ve insanı mutlu edecek olan. Çünkü zaten bu hayatın yaratılış amacı dini yaşamak. Onun da sadece Kur'an'a göre olacağını anlıyoruz. Hiçbir şekilde başkası ne hüküm getirebilir, ne ekleme yapabilir, ne çıkarma yapabilir. Çok büyük haram oluyor bu zaten inşallah. Bunda da işte Allah bunu yapanların münafık, ikiyüzlü, yobazlar olduğunu zaten bildiriyor. Kur'an'da uyarılıyor zaten bu şekilde. Ve böyle yapacakları da bildiriliyor. Çünkü kalplerinde kayma olanlar diyor Allah, yani münafıklar, olmadık tevillerini yaparlar, olmadık yorumlarını yaparlar diyor ayetlerin. Yani apaçık olan bir ayet var. Bakıldığında çok net olarak Allah dolaylı yoldan anlatmaz ayetlerini. Mutlaka anlatımı doğrudandır. Dolaylı bir anlatım olmaz demişti hocamız, açıklamıştı bunu Kur'an'da. Halbuki münafıklık, yani kötülük amacıyla, fitne çıkarmak amacıyla münafıklık yapanlar olmadık yorumlarını meydana getirirler. Ve eklemelerle, çıkarmalarla dini içinden çıkılmaz hale gelip bu içinden çıkılmaz hurafelerle insanları boğmak ve dini yaşatmamak isterler. İşte bu şeytanın taktiğidir. O şekilde böyle hurafeler eklendi inşallah. Ve Hazreti Mehdi döneminde dini Peygamberimiz Efendimizin dönemindeki gibi inşallah, Peygamber Efendimizin tefsiriyle inşallah aslına dönecek. Ve çok kolay olarak, Allah'ın kolayda başarılı kılacağı şekilde yaşanacak inşallah. Zaten Kur'an'daki bakın modeli, yani Allah'ın emir ve yasaklarına uyulduğunda, ki hocamız buna çok güzel bir örnek maşallah. Bir Müslümanın en temiz, en merhametli, en şefkatli, sevgi dolu, akıllı, kültürlü, gayet güzel yaşayan ama israf etmeyen, aynı zamanda en modern sanattan, estetikten anlayan, adaletli, sevgi şefkat dolu bir insan olduğunu görüyoruz. Kur'an'da tarif edilen model bu. Bunun dışına çıkılması işte Kur'an'ın dışına çıkılmasından kaynaklanıyor. Halbuki peygamberlerin hayatında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında, Hazreti Süleyman'ın hayatı, diğer peygamberlerin hayatına baktığımızda dönemin en modern insanları olduğunu, en güzel şekilde yaşadıklarını ama aynı zamanda en samimi, en ahlaklı, en üstün ahlaklı, en merhametli, en sevgi şefkat dolu olduklarını görüyoruz. Kur'an'daki model yaşandığında Müslüman modeli, gerçek Müslüman modeli bu olmuş oluyor tabii ki inşallah.
İnşallah. Biraz önce bahsettiğin ayet insanın yaratılışının, fıtratının dine uygun olduğu, dinin fıtrata uygun olduğu Rum suresinde geçiyor. 30. suredir Rum. Ayet de 30. Yani akılda kolay kalsın diye 30. surenin 30'a 30'dur. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah, şeytanları Allah'a sınırım. Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Yani Allah yarattığı insana göre bir din gönderiyor. Yani vicdanını, aklına, insan merhametten hoşlanıyor, şefkatten hoşlanıyor, sevgiden hoşlanıyor, barıştan hoşlanıyor. Değil mi? Bu ahlaki özellikler ve insanın yapısına uygun bir din gönderiyor. Yani merhametli olun diyor, adaletli olun diyor. Adalete göre bir şey olduğunda bizim yüreğimiz burkuluyor değil mi? Adaletsiz bir şeyle karşılaştığımızda veyahut merhametsiz bir şeyle karşılaştığımızda vicdanımız onu almıyor. Yani bir tepki gösterme isteği veyahut içte bir şey oluyor, onu düzeltmeye çalışıyoruz. Din insanın fıtratıyla, yani yaratılışıyla, bünyesiyle birebir aynı. O nedenle Cenab-ı Allah hem bunu buyuruyor hem de bununla mutabık olmayan, denk düşmeyen şeylerin dinde olmayan, sonradan çıkartılan birçok şey olduğunu görüyoruz yani toplumda uygulanan bazı şeylerin. Ayetin devamında şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Allah'ın yaratışı için hiçbir değişme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Allah'ın yaratışında bir değişiklik olmadığını söylüyor Cenab-ı Allah. Bütün kitaplarda, yani önceki kitaplarda, yani Hazreti Musa'ya Müslüman olarak sesleniyor Cenab-ı Allah. Allah'ın katında din tek inşallah. Hanif olarak diyor, Allah'ı birleyen olarak, yani şirk koşmadan tam bir mümin olarak Allah'ın fıtratına, yani Kur'an'a, insanları bunun üzerine yarattı, Kur'an'a çevir diyor kendini inşallah.
İnşallah. Kur'an'a inanmayan insanların konumu da anlatılıyor Kur'an'da. Mesela inşallah Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun sana çiftlerden yediği ve büyük Kur'an'ı verdik. Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylere gözünü dikme. Yani Allah Kur'an'ı yaşamayı emrediyor. Kur'an'ın dışındaki işte hayat yaşayan insanlara da Allah onlara da zenginlik verebildiğini, bir hayat verdiğini bildiriyor. Ama diyor sakın onlardan bazılarını yararlandırdığım şeylere gözünü dikme. Onlara karşı hüzne kapılma. Hüzne kapılmak haramdır. Üzülmek haramdır. Müminler için de şefkat kanatlarını ger. Ve de ki şüphe yok ben apaçık bir uyarıcıyım. Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi bakın dini Allah bölümlere ayırdıklarını, her birinin kendi eliyle yani eklemeler, çıkartmalar yapıldığını, bunların her birinde kendi elindekiyle övündüğünü, hakikaten bunun günümüzde de örnekleri görülüyor. Birbirine tamamen zıt, Kur'an'a aykırı olan uygulamalar konusunda herkes kendinin en doğru yolda olduğunu, bazı kimseler için söylüyorum tabii, o bazı kimseler, yobazlar, kendisinin en doğru olduğunu, diğerinin yanlış yolda olduğunu. Onlara baktığınız zaman da onlar Kur'an'a uygun olmayan bu uygulamalarıyla kendilerinin en doğru olduğunu, onun dışında herkesin yanlış yolda olduğunu iddia ediyorlar. Halbuki tek bir Allah'a inanıyoruz. Peygamberimiz bir inşallah sallallahu aleyhi ve sellem. Tek bir Kur'an var. Dolayısıyla birbirine aykırı, birbirine zıt uygulamalar olamaz demek ki. Her şey Kur'an'a uygun olur. Kur'an'a uygunluğuyla kontrol edilir zaten, bakılır. Kur'an'a uygun mu değil mi? Önemli olan budur. Kur'an'da varsa doğrudur. Çünkü Allah'tan başka hakem, hüküm koyucu olmaz inşallah. Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi ki onlar Kur'an'ı parça parça kıldılar. İşte bunun günümüzde olan bir uygulama olduğunu görüyoruz. Nitekim Peygamber Efendimiz'in şikayetini gösteren ayette Allah bildiriyor. Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak kıldılar diyor. Ayrı zamanda Kur'an'ın terk edilmiş olduğunu, Kur'an'ı uygulamadıklarını bir kısım, önemli bir kısım insanların. Ama Hazreti Mehdi döneminde inşallah, Hazreti Mehdi'nin dini aslına döndürmesiyle Kur'an'ın tüm dünyada yaşanacağını anlıyoruz inşallah. Hadislerde bu çok net olarak bildiriliyor. O zaman tabii dini yaşamak çok kolay oluyor. Hazreti Mehdi döneminde din, gerçek din yaşandığı için, gerçek Kur'an yaşandığı için hadislerde bildirilen altın çağ denen bir dönem oluşuyor. Bu dönem adaletin tam olarak tesis ettiği muazzam bir zenginliğin sanatta, estetikte, teknolojide, tarihte hiç olmadığı şekilde bir ilerlemenin olduğu, tam adaletin sağlandığı, bolluk bereketin olduğu ve insanların dünya çapında bütün insanların İslam ahlakının yaşanmasıyla mutlu olduğu bir dönem olduğunu görüyoruz inşallah. Zaten aksi mümkün olmaz. Bakın 20. yüzyılda din yaşanmadı. Dinden uzaklaşıldı. Onun yerine Darwinizm ve materyalizm gibi sapkın felsefeleri getirdiler. Sümerlerden kalma pagan felsefelerini. 350 milyondan fazla insan öldü. Bütün 20. yüzyıl savaşlarla ve katliamlarla geçti. Değil mi? Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, onun dışında olan sayısız savaş, işgal edilen ülkeler, ayaklanmalar, komünizm ve faşizm döneminde, rejimlerinde 150 milyondan fazla insan sadece komünist rejimlerde, 85 milyon insan faşizm nedeniyle Hitler döneminde, İkinci Dünya Savaşı'nda öldürüldüler. milyon, yüz milyonlarca insan sakat kaldı, yetim öksüzler kaldı, şehirler yok edildi. Sırf dinsizlikten dolayı, dinden uzaklaşıldığı için. Halbuki din yaşandığında, ki bu gösterildiği şekliyle değil, bu çok önemli bakın. Çünkü bazen şunu da, insanların yanlış intibası var bazı insanların. İşte bu da işte bu hurafelerden kaynaklanan bir şey. Yani münafıklıktan ve hurafelerden kaynaklanan. Mesela teröristlerin İslamiyet adına çıkmış olmaları, İslamiyet adına kan dökülmesini iddia etmeleri, gericilik, yobazlık İslamiyet'in yanlış tanıtılmasına sebep oldu. Ama Kur'an terk edildiği için. Halbuki Kur'an'a baktığımızda bir kere mümkün değil masum insanın kanını dökmek. Haram, çok büyük haram. Allah bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibi olur diyor. Sırf buradan zaten yapılan hiçbir terörist faaliyetin Kur'an'a tamamen zıt olduğunu, aykırı olduğunu görüyoruz. Gerçek dinde, Kur'an'da böyle bir şey yok. İnsanların korunup kollanması var. Kitap ehlinin de, yani Hristiyanların ve Musevilerin de korunup kollanması gerekiyor Müslümanlar tarafından. Hatta dinde zorlama yoktur diyor Allah. Bunu emrediyor. İnanmayanları, ateistleri, komünistleri, darwinistleri de kendi haline bırakırsınız. Tabii doğrusu anlatılır ama inanmıyorsa kendi bileceği iştir. Dokunulmaz. Hiç kimseye zorla din yaptırılamaz, yaşattırılamaz. Yani gerçek Kur'an yaşandığında hiç olmadık şekilde mükemmel bir demokrasi, bolluk, bereket ve adalet tesis ediyor. Bu da Kur'an'ı yaşamakla mümkün olabilir.
Evet.
İnşallah.
İnşallah. Bakın Nahl suresi 64. ayette Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Şeytanları Allah'a sınırım. Biz kitabı ancak, Kur'an'ı, hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaman ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet olması dışında başka bir amaçla indirmedik. Bakın Allah Kur'an'da insanların ihtilafa düştükleri şeyleri açıklaman için indirdiğini söylüyor. Mesela önce İncil ve Tevrat'ta, yani Hristiyanların ve Yahudilerin değişmiş, tahrif olmuş kitaplarında çeliştikleri hükümler vardı. Hem onları açıklıyor Kur'an Allah'ın izniyle, hem de günümüze de bakıyor. Çünkü biraz evvel ayetlerde okuduk. Parça parça dinlerini kıldılar diyor Müslümanlar. Ve her biri kendi elleriyle sevindi diyor. Mesela biz şimdi tabii mezhep sahibiyiz. Mezhepler var. Hocamız daha önce izah etti. Bir mezhepte aynı şey birisinde yiyebiliyorsunuz, birisinde yiyemiyorsunuz mesela. Farklı. Farklı farklı hükümler var. Biz Hanefiyiz. Sünniyiz, Hanefiyiz. Ona uygun hareket ediyoruz inşallah. Ama Mehdiyet döneminde Peygamber Efendimiz bunu söylemiş, izah etmiş. Mehdi, Hazreti Mehdi mezhepleri kaldıracak demiş. Çünkü Mehdi'ye uyuluyor. Yani Mehdi mezhep imamı oluyor. Kur'an mezhebinin Allah'ın izniyle sahibi olmuş oluyor ve insanlar ona uyuyor. O yüzden Bediüzzaman Hazretleri en büyük müştehit diyor. Yani içtihat eden, yani Kur'an'la hüküm veren anlamındadır. Hüküm veren Bediüzzaman Hazretleri, yani içtihat kapısı açıktır ama kapalıdır, altı mani vardır diyor ve hayatında mesela hiç İçtihat etmemiş. Bir konuda hüküm vermemiş. Diğer müceddidler de öyle. Hüküm vermemişler. Gelmiş şimdiye kadar olan mezheplere uymuşlar. Bediüzzaman Hazretleri de Şafii mezhebine uyuyordu. Biz de Hanefiyiz. Hepsi ehli sünnet mezhepler inşallah. Ama Mehdi geldiğinde, işte şu anda Hazreti Mehdi'nin şeyindeyiz, dönemindeyiz inşallah, yaşıyoruz. İşte zuhur ettiğinde inşallah ve herkes ona Allah'a olan sevgisine, Allah'a olan yakınlığına, başarısına, Allah'ın ona inayetine, yardımına, Allah'la olan yakınlığına öyle güvenecek ki inşallah, onun her sözüne doğru olacak, inanacak. Çünkü vicdanen, kalben herkesin aklında ve kalbinde yer etmiş olacak Hazreti Mehdi. Hareketleriyle, tavırlarıyla, sözleriyle sadece Allah'ın rızasını gözettiği, sadece İslam'ın menfaatini gözettiği ve insanların ahiretini gözettiği, hakikaten salih, halis, samimi bir mümin olduğuna herkesin kanaati geleceği için herkes onun dediğine uyacak. O da Allah'ın izniyle Kur'an'dan konuşacak. Dolayısıyla şimdiye kadar olmuş ihtilafların hepsi giderilmiş olacak. Yanlış olanlar, hurafe varsa hurafe, dine sonradan katılmış olanlar, bazı çelişik hükümler şimdiye kadar olan, herkes bilir bunları. Bunların hepsini Mehdi zamanında kalkmış oluyor. En doğru yola Hazreti Mehdi iletiyor, vesile oluyor işte inşallah. Hidayetle Kur'an'a yöneltmiş oluyor inşallah insanları.
İnşallah.
İnşallah.
Yani aslında tabii bilinmesi gereken net bir şey. Dini yaşamak çok güzel bir şey. en güzeli ve en zevklisi, en mutluluk verici, ferahlık verici. Bakın Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt. Kur'an bir öğüt. Her şeyin doğrusunu gösteren inşallah, doğrusunu anlatan. Sinelerde olana bir şifa ve müminler için bir hidayet ve rahmet geldi. Bakın, kalplerde olana bir şifa. Hakikaten dini yaşamanın, Kur'an'a uyma bütün rahatsızlıkların tedavisi oluyor. Mesela diyorlar ya, çağın hastalığı stres. Değil mi? İnsanlarda tansiyon meydana getiriyor, şekeri bir şey oluyor. Bundan felç geçiriyorlar, kalp damarları tıkanıyor, kalp krizi geçiriyor, mutsuz oluyor. Derisi buruşuyor. Bütün midesinde ülserler meydana geliyor. Bütün bunların hepsine bir şifa alıyor Kur'an'ı yaşamak. Allah imtihan olarak hastalığı da verebilir tabii hakikaten. Müslümanlara özel olarak hastalığı yaratıyor Allah. Dünyanın bir eksikliği bu. Ve imtihan olarak da veriyor. İnşallah o da çok büyük güzellik. Ama Kur'an yaşandığında, Kur'an'a uyulduğunda, ki din yaşamak çok kolay. Gerçek Kur'an'ı yaşamak son derece kolay. O zaman işte bütün hepsine şifa oluyor. Tedavi oluyor yani inşallah. Kur'an'ın yaşanması. Allah da söylüyor onu bakın. Bir şifa diyor. Bütün hastalıkların tedavisi. Hem ruhsal hastalıkların tedavisi, psikolojik hastalıkların tedavisi, hem de fiziksel olanların. Çünkü ikisi birbirine bağlı. Stres altında olan, korkuları olan, değil mi? Vesveselere kapılan bir insan, o zaman hemen fiziksel alametleri de görülmeye başlıyor bunun. İşte yüzü kırışmaya başlıyor, tansiyonu çıkıyor, şekeri oynuyor, midesinde rahatsızlıklar başlıyor. Bunun daha ileri safhalarında felç geçiriyor, kalp krizi geçiriyor, bağırsak hastalıkları meydana geliyor. Yani sinirsel sebeplerle, bu ruhsal sebeplerle olan hastalıkları saymakla bitecek gibi değil. Fiziksel etkilerini. Bunların hepsine din şifa alıyor, Kur'an şifa alıyor. Onun için Müslüman, gerçekten dini yaşayan bir insan, hakikaten onun bir bereketi oluyor üzerinde. Daha az yaşlanıyor, daha sağlıklı oluyor, daha mutlu oluyor. Hasta bile olsa mutlu oluyor. Yani en ağır hastalıkla bile mücadele ettiği zaman, imtihan edildiği zaman yine mutlu oluyor Müslüman. Diğer insanlardan farklı olarak. Bu işte dini yaşamanın ve Müslüman olmanın bir sırrı inşallah.
Evet, araya gitmeden evvel Sayın Hocamız Adnan Oktar'ın aradan sonra bizlerle birlikte olacağını hatırlatmak istiyorum sayın seyircilerimize.
Kısa bir aradan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam.